Ayrım 50.
Profesör, tuhaf zat bu valiniz. Evinde iki ampulü yanmasa bir elektrikçi çağırır. Tesisata el sürmez. Çünkü elektrikte ölüm vardır. Ölüm olmadığı için benim planıma durmadan karışıyor. Halbuki şehircilik elektrik tesisçiliğinden çok daha ince bir sanattır diye söylenirdi. Şehir planında evsiz fakirlere verilmek üzere bir ucuz arsalar bölgesi ayrılmıştı. Bu arsalar her isteyene parasız da verilebilecek, fakat yapılanlar ufak kulübeler de olsa bir mühendisin kontrolü altında bulunacaktı. Tam merkezde mektep, çarşı ve dispanser gibi umumi tesisler için bir yer ayrılacaktı. Belediye bu vazifesini de bir yana bıraktı. Dışarıdan gelenler Ankara Kalesi tarafındaki sırtlarda ilk gecekonduları tecrübe ettiler. İmar komisyonu yıkılma kararı verdi, vilayet ve belediye aldırış bile etmedi. Türkiye'de gecekondu faciası, işte o zamanlar Ankara Belediyesi'nin imar plancılığını bu türlü baltalamasından aldı yürüdü. Şimdi Ankara'da bir kaçak şehir var, bir bütün şehir. Kale etrafındaki dağları kaplayan bir şehir. Çok defa kendi kendime düşünür sıkılırım. Türklerin şehirciliği mi? Yenişehir taraflarında gördüğünüz bir Avrupalı şehircinin planı. Ve bir dev parmak bana dağ mahallesi ve yayıntılarını gösterir gibi olur. Onların asıl medeniyeti ve kültürü işte bu der. Bizim polisin elinden bir yan kesici kaçamaz. Fakat bir ev, bir mahalle, bir şehir kaçabilir. Buna akıl erdirebilir misiniz? Kusur halkta mı? Hayır, bizim şehir plancılığını anlayışımızda. Ankara planında bu türlü fakir ve işçi evleri için ayrılan bölge, o vaktin ucuzluğu ile hemen hemen hiçe kamulaştırılacaktı ve arsa parası olmayan, çalışarak, didinerek bir yuva edinmek isteyenlere orada yer gösterilecekti. Yapmadık. Şimdi yapmaya çalışmalıyız. Şehirler ebedidirler. Planlarındaki bozukluklar düzeltilmek ve yanlışlar geri alınmak için hiçbir zaman geç sayılmaz ve olup bittiler ne kadar ehemmiyetli olsa da onları köklerinden temizleyecek tedbirler alınmaktan kaçınılamaz. Bir gün imar mütehassısına Atatürk'ün yakınlarından biri için yaptıracağı bir ev projesi getirmişlerdi. Mütehassıs Örley bana geldi. Çankaya'dan getirdikleri için tasdik ettim. Fakat bu sokağa dükkan yapılmayacak dedi. Atatürk meseleyi duyunca bizim için plan bozulmaz, hemen dükkanı hazvettiriniz emrini vermişti. O ev şimdiki Mithatpaşa Caddesi'nde dükkansız yapılmıştır. Fakat bir İstanbul milletvekili garaj bahanesiyle aynı sokaklardan birinde dükkan kaçırdı. Bir başka milletvekili kat kaçırdı. Belediye göz yumdu. Ve tıpkı İstanbul'da spekülasyoncu ve arsa vurguncularının Prost'ta oynadığı oyunu, Ankara'da yabancı şehircilere oynadılar. Yerli imar Orta Anadolu'da hiç şüphesiz bugüne kadar harcadığımızdan daha az masrafla elde edeceğimiz yeryüzünün en ileri şehri hayalini mahvetti. Yerli imara yıllarca hakim olanlardan biri Ankara'ya 10 parasız gelmişti. Yüz binlerce lira kazandı ve parasını Amerika'ya aktardı. 1945'te New York'a gittiğim vakit Ankara'daki ecnebi inşaatından çalan bir hırsız mühendisle onun şirket kurmuş olduğunu öğrenmiştim. Mesele basit değil midir? Bir dönüm içinde bir kır evi disiplinine göre bir metre arsa fiyatının 1 lirada karar kıldığını düşünürseniz, aynı yerde bitişik ve 4 katlı apartman sistemi bu fiyatı 10 liraya 20 liraya çıkarır. Müsaadeyi verenler spekülasyoncularla ortaktırlar. Onun için nerede arsacılar lehine bir plan değişikliği duyarsanız hemen hırsızlığa hükmediniz. Ankara'da milyonlar çalınmıştır. İstanbul'da milyonlar vurulmaktadır. Sabit olmuştur ki Mustafa Kemal, şapka ve Latin harfleri devrimlerini başarabilecek kadar kuvvetli bir idare kurmuş, fakat bir şehir planını tatbik edebilecek kuvvette bir idare kuramamıştı. Çünkü bu Atatürk'ün devrimleriyle halletmeye çalıştığı medeniyet ve kültürün meselesidir. Şimdi İsrail Akdeniz kıyılarında tam Yansen prensiplerine göre yepyeni bir şehir kurmak üzeredir. Planlarını Avrupa gazetelerinde gördüm. Bir gün gıptalar içinde onun seyrine gideceğiz. Hırsızlar ve gericiler olmasaydı o şehrin daha büyük, daha zengin ve daha tamamının çoktan Anadolu yaylasında kurulmuş olacağını düşünmeyeceğiz bile. İsrail bir uçumluk ötemizde halledilmiş medeniyet ve kültür davalarının hayır nimetlerini biçmektedir. Biz 1952'de ve her işimizde bile Amerika'yı yeniden keşfetmeye çalışmıyor muyuz? Planlı imara ve doğrudan doğruya imara karşı yalnız Atatürk anlayış göstermiştir. Hükümetler hayır. Zaten Atatürk'ün ölümünde ne kadar imar eseri varsa, Yalova, Bursa'daki modern kaplıca, Florya, orman çiftliği hepsi rahmetli liderin eseridir. Şapka. Acaba hala imtihanlar yaklaştığı zaman çocuklarını Topkapı dışındaki Zekeriya kuyusuna götürenler var mıdır? Bir yeraltı gediğinden bu kuyunun dibine doğru giden dolambaçlı dar yol, haceti tutmayacak olanları sıkarmış derler. Evimize gelen bazı kadınların övünüşlerini bile hatırlıyorum. Şimdiye kadar beni hiç sıkmadı. Geçen yıl Makbule'nin gebeliği için geçmiştim. Dün de Hüseyin'in maaşı için geçtim. Şimdi 50'sini aşanlardan bir aylısının ilk ağrıyan dişlerini bir berber çekmiştir. Aralarında nöbetten yandıkları vakit kurşun döktürenler, ağrısızı için konu komşularının eski İstanbul semtlerinde üfürükçüye gittiklerini veya ilaçlarını Mısır çarşısından aldıklarını unutmayanlar çoktur. Okuma, üfürme, kurşun ve adak kâr etmediği zamanlar bir de hekim tecrübe edenler olurdu. Bizim tarafların hazık doktoru, camide ve evlerde çabuk çıkarmak için kunduralı pabuç giyen, tesbihi elinden düşmez, hacılığı da var mıydı bilmiyorum ama Hafız Bey diye anılan temiz pak bir efendiydi. Latin harflerini ilk defa onun reçetelerinde görmüştüm. Bir aralık rahmetli babam şiddetli bir romatizmaya tutulmuştu. Ne merhemler, ne ovmalar, ne kafuriler, ne de Hafız Bey'in hapları kar ediyordu. Abim harbiyeden çıkma uyanık bir subaydı. Fener taraflarında oturur, katı, siyah ve yuvarlak şapkalı, şakaktan kesik sakallı, redingotlu, palamidi derler, bir alafranga doktor vardı, bir defa da onu çağırmaya karar verdi. Ertesi sabah gelebildi. Merdiven üstünden gözetliyordum. İçeri girince şapkasını çıkardı, kapının yanındaki alçak rafın üstüne bıraktı, yukarı çıktı. Usulca avluya indim, rafa doğru yanaştım. Katı, kara bir şapka. Şu bildiğimiz melon şapka. Parmağımın ucunu dokundurdum ve hemen ateş yalamış gibi geri çektim. Parmağımı üstüme süremiyordum. Simsiyah bir şey. Gözü, kulağı ve sesi varmış gibi bir şey. Sanki bir cin başı. Bir suç işlemiş gibi irkile sıkıla yan odaya girdim. Doktor Palamidi'nin başında melon ile sokağa çıkmasını bekledim. Doktor işini bitirince aşağı indi, kapıdan çıktı ve yokuştan karakola doğru inen komisere şapkasıyla selam vererek uzaklaştı. Pek Müslüman beslememiz o gittikten sonra şapkanın bulunduğu yeri kim bilir kaç defa kaynar suyla şartlamıştır. Müslümanlar Hristiyan'ın iyisine makul kefere, kötüsüne gavur, beterine şapkalı gavur derlerdi. Şark milletlerini garplılaştırmakla eski kıyafet ve başlıkları değiştirmek bir arada gitmiş, bu pek satilere göre bir benzeme ve şekilce farksızlaşma, devrimcilere göre kafanın dışını değil içini değiştirme sayılmıştır. Büyük Petro Ortodoks Ruslara kalpak yerine şapka giydirebilmek için Moskova şehrinin etrafını topçu bataryaları ile çevirmişti. Tanzimat devri Osmanlıları da kıyafet ve başlık meselesinde çok güçlük çektiler ve yarım asırdan fazla yalnız sivil memur kadrosuyla büyük şehirlerin ileri cemiyetinde muvaffak olabildiler. Vakanüvis Lütfi Efendi 1828 vakaları arasında şu hikayeyi sıkıştırır. Padişah setre pantolonun halk üzerinde nasıl bir tesir bırakacağını anlamak için saray adamlarından Hüsnü Bey ile Avni Bey'i yeni kıyafete sokar ve çarşı içine salıverir. Bir Ramazan günüymüş. Halkın bu iki zamane züppesini bir parçalamadığı kalmış. Padişah kabahati Hüsnü ve Avni Beylere yüklemek için oruç yediklerini bahane ederek ikisini de sürmüş. Yeni kıyafet nizamnamesi tamamıyla dini bakımdan yazılmıştı. Koyu Osmanlıcayı anlamayanlar pek çoğaldığı için bu yazıyı bugünkü Türkçe ile hülasa edeyim. İlk devirlerde Müslüman esvabı ancak vücudu örtecek kadar sadeymiş. Gel zaman git zaman Müslümanlar göçebelikten kurtulup şehirli olmuşlar ve süslenmeye heves etmişler. Merasim ve divan kıyafetleriyle şeriat haddini tecavüz etmişler. Halbuki lehül hamdi vel minne Osmanlı padişahının devrinde asker ve hoca sınıfının derecelerine göre itibarları o kadar yerindeymiş ki esvap süslerine muhtaç değilmişler. Zaten Müslüman haysiyeti ahlak ile ve libası takva ile olurmuş. Bunun için de bedevi şartlara dönmek lazım gelirmiş. Padişah tebaasını çekidüzen külfetlerinden kurtarmak niyetinde bulunmuş. Bu sadeleşme vücut ve keseye daha elverişliymiş. Osmanlılar böylece sefahatten ve israftan, fazla masraftan kurtulacaklarmış. Yeniçerilerin hiçbir hatıra bırakmamak için mezar taşlarındaki külahları bile kırdıran 2. Mahmut, Kaptan Hüsrev Paşa'nın kalyoncu neferlerine giydirdiği Tunus feslerini beğenmesi üzerine halkın da aynı başlığı kullanması için fermanlar çıkardı. Ulema ve softalar şer'an fes giyilmek caiz olmadığına dair dedikodu ettiklerinden Şeyhülislam değiştirilmiş ve birçok kimseler cezalandırılmıştı. 2. Mahmut ilk zamanları cuma ve bayram alaylarına eski kıyafetle yeni talim askerlerinin yanına da fes ve setre ile gidermiş. Kocaeli milletvekili rahmetli Ali Bey'den işitmiştim. Büyükadalı rahmetli Hakkı Bey'e Halide Edip Adıvar'ın babası Edip Bey nakletmiş. Topkapı Sarayı mahzenlerinde vesika aradıkları sırada bir yığın şapka bulmuşlar. Sultan Mahmud'un fes yerine şapka giydirmeyi düşündüğü fakat buna cesaret edemediği manasını çıkarmışlar. Acaba bunlar Sultan Mahmud'un ordu için getirttiği ve müftü itiraz ettiğinden kullanılmayan askeri müzedeki viziyerli miğferler mi yoksa sivillere mahsus şapkaları mıdır nasıl öğrenmeli? O zamanlara ait bir vesika okumuştum. 3. Selim'in yakınlarından biri, efendisinin taassuptan durmayıp şikayet ettiğini görerek bir gün demiş ki, ''Padişahım şapka giyip frenk olduk deyip sokağa yürümekten gayri çare yoktur.'' 2. Mahmud'un fesinden Atatürk'ün şapkasına kadar bir iki değişiklik daha olmuştur. Sultan Hamit 1903'te süvari ve topçu askerlerine kalpak giydirdiği sırada ulema ve softalar fesin din ve iman alameti olduğunu ileri sürerek buna da itiraz etmişler. Geçen Dünya Harbi'nde Enver, bilhassa sıcak memleketlere giden kıtaları düşünerek Kabalak adlı ve Güneş Siperli başlığı icat etmişti. Bunun adına Enveriye de denirdi. Kuvayi Milliye kalpaklıydı. Ordunun İzmir'e girdiğinin haftasında bütün iç sokaklar, Anadolu'ya geçen Rum esirlerin başlarından attıkları şapkalarla kaldırım gibi döşeliyken, halkın Anadolu'dan gelen kalpağa selam verdiğini görmüştüm. Fes'in üzerinden asra yakın zaman geçtiği halde, Rumeli ve Anadolu halkının şehirlerde oturanlardan haylisi, köylülerin hemen hepsi ya abani ya başka türlü sarıklıydı. Bu gerçi tam hoca sarığı değildi. Fakat sarıktan başka da isim verilemezdi. Avrupa'ya giden işçilerimiz ve memurları arasında bile şapka giymeyenler vardı. 2. Mahmud devrinde ulema ve softalarca giyilmesi caiz olmayan fes, ikinci Hamit devrinde yine ulema ve softalarca din ve iman alametiydi. Meşrutiyette Paris'te okuyan gençlerimizden biri başlığı milliyet damgası sayarak fesini hiç çıkarmadığı için Fesli Niyazi diye anılırdı. Yine meşrutiyette ödünç para aramak için Paris'e giden Maliye Nazırı Cavit Bey'in her devirde taassup kışkırtıcılığı vazifesini yapan bir gazetede çıkan şapkalı resmi, İttihat ve Terakki hükümetini düşürme propagandasında ciddi bir yer tutmuştu. Ben ilk şapkayı Dahiliye Nazırı Talat Bey ile beraber Bükreş'e gittiğimiz vakit 1913'te giymiştim. Bir hasır şapkaydı. Otel kapısında Nazır'a rastladığım vakit alışkanlık yüzünden elimle selam vermeye kalktığımdan şapkayı nasıl yere düşürdüğümü hatırladıkça hala sıkılırım. Mütareke devrinde Rus, Ermeni ve Yahudilerle beraber şapkalı gezmeye özenen Türklere pek kızardık. Bu taassup duygusundan gelme bir şey değildi. Ali Suavi, Galatasaray Sultanisi müdürü olduğu vakit dış kapı üstündeki alafranga saati Alaturka'ya çevirmiş. Beyoğlu Osmanlısı bu yüzden kendisine softalık ve yobazlık damgası vurmuş. Ama millet ve devlet saati Alaturka'ydı. Ali Suavi'nin o hareketini bizim mütarekedeki şapka nefretimize benzetirim. Türkiye'de saat, takvim ve başlık değiştirmeye çalışmak ayrı bir şeydir. Sırf milletten ayrı görünmek için hiç kimsenin yapmadığını ve kullanmadığını yapmak ve kullanmak ayrı bir şey. Biri Rum, biri Ermeni iken pek iyi Osmanlı olduklarından feslerini çıkarmayan Panciru Bey ile Osmanlı Bankası'nda Keresteciyan Efendi'yi ne kadar sevmiştik. Atatürk'ün başlık meselesine dair bazı hatıralarını dinlemiştim. 1908 meşrutiyetinde İttihat ve Terakki tarafından teşkilat meseleleri için Trablusgarp'e gönderilmişti. Bindiği vapur Sicilya'ya uğrar, bir hayli durur. Mustafa Kemal açık bir araba ile kısa bir gezintiye çıkar. Başında fes olduğu için Sicilya çocukları arabayı limon kabuğuna tutarlar. Mustafa Kemal çocukların terbiyesizliğinden fazla Türk kafasının neden böyle yabani bir başlığa esir olduğuna tutulur, kendi fesine kızar. Tüylü Tirol şapkası ile Picardi manevralarındaki kalpak hikayesini daha yukarılarda anlatmıştım. Mustafa Kemal bir tatlı su Türk'ü değil, hür fikirli bir Türk devrimcisiydi. Fes ve şapka demek medeniyet demek olmadığını pek iyi bildiğine şüphe yoktu. Fakat başlık değiştirmenin din ve iman değiştirme olduğu gibi batıl inanışlara saplanan ve mıhlanan bir kafaya hiçbir ileri tefekkür ışığı vurmayacağını da bilirdi. Asıl mesele kafanın içindeki batıl inanışları söküp atmaktaydı. Bu başlık değil baş davasıydı. Çankaya'da resmi kıyafet ve başlık meseleleri 1925'te sık sık görüşülmüştür. Esvap işinde bazı kimseler ucuz ve kolay olacağı için ceket atay yahut redingotu ileri sürmüşler. İçlerinde İstanbul'in veya yıldızlı sırmalı üniforma teklifinde bulunanlar da olmuştur. Bazı arkadaşlarımız da Amerika ve İsviçre'de olduğu gibi frak kabul edilmesi fikrindeydiler. Cumhuriyet Bayramı'nda vekillerin ve milletvekillerinin frakla meclise girişlerini seyreden köylülere dair hoş bir fıkra vardır. Eski törenlerde valinin ve büyük memurların giydiği redingotu hatırlayarak bir köylü yanındakine sorar. Gazi Paşa ne diye esvapların eteğini kestirmiş? Etek öpmeyi kaldırmış da ondan. Atatürk'ün başlık meselesini halletmek için sıra ve fırsat beklediğini seziyorduk. Çiftlikte bir traktör üstünde alınan fotoğrafından anlaşılacağı üzere ara sıra Panama giyerdi. Fakat Panamasının siyah kurdelası yoktu. Atatürk'ün Kastamonu ve İnebolu'ya doğru bir seyahate karar verdiğinin akşamı Çankaya'daki eski köşkünde bulunuyorduk. Hazır olanlardan İsmet Paşa, Şükrü Kaya, Ruşen Eşref hatırıma geliyor. Başlık bahsi açıldı. Türlü fikirler arasından başlıcası şuydu. İstanbul'da başı kaşınan alafrangalardan birkaçı şapka giyerler. Tabii halk arasından bunlara tecavüz etmeye kalkışanlar olur. Polis de her vatandaşın dilediği başlığı kullanmakta serbest olduğunu söyleyerek tecavüz edenleri karakola götürür. Sonra orduda enveriyeyi biraz daha katılaştırırız. Nihayet devlet memurlarına sıra gelir. Böylece şapka umumileşip gider. Başlığa siperi şemsli serpuş, güneş siperli başlık adı verilmesi de ileri sürülen fikirler arasındaydı. Konuşmalar arasında Atatürk Avrupa'da bulunmuş arkadaşlarından şapkanın kullanılışına dair bilgi alıyordu. Hatta bir iki arkadaş talim bile yaptı. 1925 Ağustos'un 24'ünde Mustafa Kemal Kastamonu'ya hareket etti. Ben de milletvekili olduğum Bolu'da bir dolaşma yaparak İstanbul'a gitmek üzere yola çıkmıştım. Dağlarda haydutlar eksik olmadığı için azılı bir eşkıyayı yakalamak üzere takipte bulunan Bolu ve Kocaeli valileri ve jandarma komutanları ile Düzce'de buluştuk. Akşam beraberce yemek yediğimiz sırada şapka giyilmek ihtimalini söyledim. Sofrada bulunanlar işte yalnız bu olamaz dediler. Gündüz olsa da insan pencereden başını çıkarıp bir sokağa baksa bu söze hak vereceğine şüphe yoktu. Biz daha Düzce'deyken ajanslar Atatürk'ün 27 Ağustos'ta İnebolu Türk Ocağı'ndaki nutkunu ve isim muazzasını da bırakarak şapka adını kullandığını haber vermesinler mi? Güvenilen, inanılan bir büyük lider ne demektir? İradesini zayıf sinirler üstüne nasıl yayar ve imkansızlıkla dövüşecek bir azmi nasıl yaratıverir, bir misalini daha görüyordum. Aynı arkadaşlar, Mustafa Kemal giydi mi giymedi mi, kimin haddine karşı koymak diyorlardı. Mustafa Kemal o yolculuktan Ankara'ya şapkalı döndü. Şehir yakınlarında kendisini karşılamaya gidenlerden Yunus Nadi'nin şapkasını beğenerek kendisininkiyle değiştirdi. İlk havadisi duyar duymaz başına şapka giyerek İstiklal Mahkemesi'ne geldiği için vakit muhabirini huzurundan kovan ve hapsettirmeye kalkışan rahmetli Afyon Milletvekili Ali Bey de şapkasıyla karşılayıcılar arasındaydı. Bir hayli sonra mesela İzmir gibi aydın çevreler varken ilk şapkayı niçin Kastamonu taassubu içinde giydiğini Mustafa Kemal'den sormuştum. Şu cevabı verdi. İzmir tarafı halkı beni birçok defa gördü. Eğer orada şapka giysem bana değil şapkama bakarlardı. Beni ilk defa görenlerse şapkamla olduğum gibi kabul ettiler. At koyma hadisesi için şöyle demişti. Fena uyumuştum. Sinirli ve rahatsızdım. İnebolu'da halk toplantısına gittiğim vakit simsiyah bir kalabalık bulunca sinir gerginliğim büsbütün arttı. Nedir bu milleti bu geriliğe mahkum etmek diye düşünüyordum. Söze başlamadan önce su içmek istedim. Elim titredi, bardağı dudağımda güç tuttum. Bu da bende şiddetli bir aksülamel, tepki yaptı. Bildiğiniz nutku söyledim ve başımdakini halka göstererek bunun adına şapka derler dedim.